Ayrım 10. Katli Vacip. Tarikatların Sır Cinayet Dosyaları. Fethi Yılmaz. Sayfa 116. Hür General Erol Ölmez kimdir? FETÖ'nün kumpas davalarında en büyük katkıyı kullanışlı aparatlar yaptı. Bu isimlerin büyük bölümü gizli tanıklardan oluştu. O gizli tanıklar ki içlerinde hırsız, tecavüzcü, kadın satıcısı, dolandırıcı gibi yüz kızartıcı suçlardan ceza almış isimler yer aldı. Erol Ölmez Ergenekon kumpası kapsamında 26 Ocak 2008 tarihinde tutuklandı. 19 Ekim 2009 tarihinde de tahliye oldu. Ölmez sanık olarak dahil edildiği Ergenekon kumpasına yaptığı tanıklıklarla hizmet etti. Erol Ölmez'e göre 2009 yılında bir helikopter kazası ile ölen BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini düşüren de Ergenekonculardı, Öztürk'ü öldürenlerdi. Sözleri bununla sınırlı değildi. Erol Ölmez Ergenekon kasasında en az 20 milyar dolar bulunduğunu, Fransa'da 500 milyon dolar tutulduğunu, İtalya'da Abdullah Öcalan'ı kendisinin öldürmeyi planladığını, 2000 yılında Avrupa istihbarat sorumlusu olduğunu, mahzenlerde 2 milyar dolarlık silah saklandığını, Abdullah Gül ile Fethullah Gülen arasında gizli bir anlaşma olduğunu yine yazdığı mektupta söylemişti. Erol Ölmez 1990'lı yıllardan başlayarak devletin bütün sırlarını bildiğini, yaşanan bütün gizli olayların şahidi olduğunu söylüyordu. Bir de Atakurtlar Cumhuriyet Ordusu Ergenekon'un sağ kanadını oluşturmaktadır. Bu özel birimin içinde istihbarat ve silahlı eğitim görmüş tetikçiler mevcuttur. "Ben Atakurtlar Cumhuriyet Ordusu liderliğini yaptım," diyordu. Erol Ölmez'in bu konuşmaları ile FETÖ kumpaslarının kuyusuna su taşıyan medya, Ölmez'in ordu komutanı olduğunu gösteren fotoğraflara yer veriyordu. TSK'da kullanılmayan bu askeri üniformaya bakıldığında birçok ayrıntı dikkat çekiyor. TSK'da ya da dünyada eşine benzer başka bir rütbenin olmadığı bu beş yıldızlı kıyafet gazetelerde ordu komutanı diye haber oldu. Ölmez'in sol tarafındaki bayrak ise Kuvayi Milliye Derneği'nin bayrağıydı. Hemen bu haberin altında FETÖ kumpasına destek olan medyanın ordu komutanı diye bastıkları 5 yıldızlı rütbeye sahip Erol Ölmez fotoğrafı yayınlanmış. Gazeteci Barış Terkoğlu da 6 Şubat 2011 tarihinde Oda TV'de kaleme aldığı yazısında Erol Ölmez için hür general ifadesini kullanarak durumun gülünçlüğüne dikkat çekmişti. Erol Ölmez Ergenekon kumpas davasında anlattığına göre çeşitli dizilerin setlerinde getir götür işleri yapan geçim derdiyle uğraşan bir isimdi. Söylediğine göre kendisi Kuzey Rüzgarı ve Annem dizilerinde figüranlık yapmıştı. Çalıştığı şirketin ofisinde kalıyordu. İleri derecede şizofren olan Erol Ölmez akli dengesinin yerinde olmadığını kendisi de söylüyordu. Adli tıp kurumuna sevkini dahi istedi. İyi de tüm bunları Bayram Ali Öztürk cinayeti ile ilgisi ne diye sorabilirsiniz. İşte bu şaibeli ismin sözleri gerçekmişçesine manşetlere taşındı ve Öztürk cinayeti de FETÖ'nün kumpas davalarının içine sokulmaya çalışıldı. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Öztürk dosyası FETÖ'nün karargahında. Bayram Ali Öztürk cinayetini 2006-2011 tarihleri arasında Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu. Dosya bu zaman diliminde 3 savcı değiştirdi. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığında bekletilen dosya ardından adeta FETÖ'nün kumpas karargahı olan Beşiktaş'taki özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına aktarıldı. Öztürk cinayeti dosyasına yeni numara verildi. Dosya önce şu an FETÖ'den cezaevinde olan Süleyman Pehlivan'a verildi. Pehlivan Yargıtay üyeliğine seçilince dosya bu kez Ergenekon soruşturmasına bakan şu an firari olan FETÖ'cü Cihan Kansız'a devredildi. Son olarak ise Öztürk cinayeti dosyası FETÖ şüphelisi Salim Duran'a bırakıldı. Dosyaya 3 yıl boyunca sadece FETÖ'cü savcılar bakabildi. Tüm bu süreçte Öztürk cinayeti dosyasının sayfası dahi açılmadı. Sadece Öztürk cinayeti üzerinden FETÖ kumpaslarının ateşine odun atıldı. Zaman gazetesi Öztürk ailesine nasıl operasyon yaptı? Bayram Ali Öztürk'ün oğlu Mahmut Öztürk ile yaptığımız görüşmede o dönemde FETÖ'cü isimlerin kendilerini nasıl yönlendirdiklerini detaylarıyla aktardı. Mahmut Öztürk babasının cinayet dosyasının Beşiktaş'taki özel yetkili savcılara geçiş sürecini şöyle anlattı. Babam öldürüleli yıllar olmuştu ve bir ilerleme kaydedilemiyordu. Avukatlar dahi her zaman gel çayımı iç ama beni bu işe sokma diyorlardı, korkuyorlardı. Gazetelerde sürekli İsmail Ağa'yı Ergenekon yok etmeye çalışıyor şeklinde haberler çıkıyordu. Ergenekon, Balyoz çok aktifti. Erol Ölmez'in Vakit'te röportajını Kenan Kıran imzalı okudum. Bu sebeple dosyanın Beşiktaş'a gitmesini biz de istedik o zaman. Biz de bunları, yani FETÖ'cüleri kastediyor, vatansever zannediyorduk ama o zaman savcılar bizi çağırdılar. Gittiğimde pek memnun oldular hatta. Bir kere dosyayı sormaya gittiğimde savcı Salim Duran bana bu olay nerede oldu diye sordu. O zaman anladım dosyaya hiç bakılmadığını. Savcı daha cinayetin nerede işlendiğini bilmiyordu. Öyle de oldu. Hiçbir şey yapmadılar. Öztürk cinayetinin Beşiktaş'taki özel yetkili savcıların eline geçmesiyle birlikte cinayete ilişkin ilgi de tekrar arttı. Dosyanın içeriğine dair adım atılmazken gazetelerin sayfalarında sürekli Öztürk cinayetinin Ergenekon Balyoz planlarının bir parçası olduğu yazıldı. Öyle ki Zaman gazetesinin muhabiri aracılığıyla doğrudan Öztürk ailesine kumpas kuruldu. Ailenin kafası cinayetle ilgili yeterince karışıktı. Oğul Mahmut Öztürk babasının cinayetini aydınlatmaya çalışırken Zaman gazetesinin muhabiri Göksel Genç kendisine telefonla ulaştı. 2012 yılında Balyoz kumpasının dosyasından bir belge çıktığını ve bunun babasının cinayetiyle ilgili olduğunu Mahmut Öztürk'e iletti. Zaman muhabiri Göksel Genç dosyanın gizli olduğunu söyledi ve Mahmut Öztürk'e telefondan Balyoz Kumpası iddianamesinin 84. ek klasörünün 132. sayfasını attı. Operasyon timleri ve görevleri başlıklı kumpas belgesinin döküm adlı operasyonunda İsmail Ağa liderlerinin hedef olduğu yazıyordu. O kumpas belgesine ikna olan Bayram Ali Öztürk'ün oğlu Mahmut Öztürk, 11 Eylül 2012 tarihinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe yazarak Balyoz kumpası davasına müdahil olma talebinde bulundu. Bu dilekçe sonrasında mahkeme Mahmut Öztürk'e bir celp gönderdi. Celbi alan Mahmut Öztürk, Beşiktaş Adliyesi'nin yolunu tuttu. Ancak Balyoz kumpası hakimi Ömer Diken, sen niye geldin? İsmail Ağa yok davada. Sen çık dışarı, celp sehven gelmiştir diye azarladı Mahmut Öztürk'ü. Sonrasında Balyoz davasına müdahillik talebi de mahkemece reddedildi. FETÖ'nün yayın organları tarafından Öztürk ailesi yönlendirildi. Bayram Ali Öztürk cinayetine ilişkin kamuoyuna Ergenekon Balyoz işaret edildi ve FETÖ'cülerce amaç hasıl oldu. Yani Öztürk cinayeti dosyası onlar için artık kapanmıştı. Fiili anlamda da durum böyle oldu. Öztürk cinayetine ilişkin dosya FETÖ'cü savcıların odalarında bulunan raflarda kaldı. Hiç ele alınmadı. Cinayetin bugünü. İktidar ile FETÖ arasındaki çatlak 17-25 Aralık 2013 tarihindeki operasyon sonrasında bir daha kapanmayacak boyuta gelince önce FETÖ'nün önde gelen hakim ve savcılarına yönelik tasfiye başladı. Bayram Ali Öztürk cinayeti de yeniden el değiştirdi. 2014 yılında Öztürk cinayeti dosyası bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi. Cinayet dosyasının üçüncü kez soruşturma numarası değişti, sil baştan her şey yeniden başladı. 2016 yılında savcı Mehmet Şenay Baygın, 10 yılın ardından öldürülen Bayram Ali Öztürk'ün oğlu Mahmut Öztürk'ü ifadeye çağırdı. 7 Eylül 2016 tarihinde ifade veren Mahmut Öztürk ise elindeki bütün materyalleri savcıya teslim etti. Babam öldürülünce İsmail Ağa bizi evden kovdu. Bayram Ali Öztürk cinayetinin peşini oğlu Mahmut Öztürk hiç bırakmadı. Kendisiyle görüşmek için ilk telefon konuşmasını yaptığımda, sana konuştuğumda kendi mahallemde belki linç yiyeceğim ama konuşacağım dedi. 15 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Topkapı'daki Merkez Gazi Ahmet Paşa Camii'nin yanındaki çay bahçesinde babasının cinayetinde neler yaşandığını ve İsmail Ağa cemaati içinde gördüğü muameleyi uzun uzun anlattı. Mahmut Öztürk çocukluğundan bu yana babasıyla çok vakit geçiremediğini, çünkü babasının sürekli kitap çalışmaları içinde olduğunu anlattı. Babasının kendisini İsmail Ağa cemaatine hiç sokmadığını anlatan Mahmut Öztürk, "Epilepsi rahatsızlığım vardı, herhalde ondan beni rahat yetiştirdi," dedi. Mahmut Öztürk babasının ders vermesi ve sohbetler düzenlemesi nedeniyle İsmail Ağa cemaatine ait evde kaldıklarını belirterek, "Babam öldürüldükten kısa süre sonra vakıf, yani İsmail Ağa vakfı, derhal evi boşaltmamızı istedi. Bizi vakıf evinden kovdular ve bir başsağlığı dahi dilemediler," dedi. Mahmut Öztürk'ün İsmail Ağa cemaatine ilişkin anlatımları bununla sınırlı değil. İsmail Ağa cemaatinin o günkü yetkilileri babamın cenazesini sansasyon olmasın diye şehir dışına göndermek istediler. Efendi Hazretleri, yani Mahmut Usta Osmanoğlu'nu kastediyor, "Böyle istedi," dediler. "Ağzından duyalım dediğimde de görüştürmediler," diyen Mahmut Öztürk'e, "Usta Osmanoğlu ile hiç görüşmediniz mi peki?" diye sordum. Ve şöyle yanıt verdi. "Görüştüm. Bana baban nasıl?" diye sordu. Şaşırdım. Bana sus şeklinde işaret yaptılar. Babamın öldürüldüğünü dahi söylememişler Efendi Hazretlerine. Mahmut Öztürk'ün sözlerini şaşkınlıkla dinlemeye devam ediyordum. Bayram Ali Öztürk'ün cemaat içinde çok sevilen bir hoca olduğu sürekli söyleniyordu. Hatta cemaat içinde Bayram Ali Öztürk'ten şehit edildi diye söz ediliyor. Ben görüşmeye giderken cinayet soruşturmasının detaylarını oğlu Mahmut Öztürk'ten dinleme niyetindeydim. Fakat konuşmanın başında anlattıkları gerçekten dinleyeni hayrete sokacak şekilde devam etti. Mahmut Öztürk cemaat için babamın kanlı elbiselerini sokağa attılar diyerek devam ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü. Cemaatte iyi ki vuruldu diyen var. Yıl dönümünde bir dua dahi okumazlar. Öldüğü günkü tavırlarını gördük. Cemaat yöneticileri hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlardı. Hiç sahiplenmediler, hiç destek olmadılar. Bugüne kadar hiçbir şey yapmadılar. Psikolojik ve fiziksel olarak çok yıprandık. Annem yatalak oldu, ablam çok yıprandı, 45 kiloya düştü. Babamın akademik unvanı vardı. Öyle iş adamlarının karşısında el bağlamazdı. Cemaat içinde babama karşı bu yüzden büyük bir kıskançlık vardı. Babamın 20 binden fazla kitabı vardı. Onlara dahi sahip çıkmadılar, attılar. Ama babam adına para topladıklarını duyuyorum sürekli. Erdoğan tamam deyip görüşmedi. Bayram Ali Öztürk İsmail Ağa cemaatinde Mektubatçı Bayram Ali Öztürk olarak anılıyordu. Nedeni ise 16 ve 17. yüzyılda yaşamış Nakşibendi tarikatının öncülerinden İmam Rabbani'nin yazdığı mektupları okumasıydı. İmam Rabbani'nin bu mektupları Nakşibendi tarikatının başlıca kaynaklarından sayılıyor olması nedeniyle mektupları okuyan kişi de cemaat için çok önemli sayılıyor. Mahmut Öztürk'ün anlatımlarından devam edelim. Babasına yönelik cinayetin aydınlatılması için birçok girişimde bulunduğunu anlatan Mahmut Öztürk, Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'dan da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da yardım istediğini fakat hiçbir sonuç alamadığını ifade etti. Necmettin Erbakan hayattayken kendisiyle görüştüm. Bana İsmail Müftüoğlu, yani Milli Görüşçü eski Adalet Bakanı, bir şey yapmadı mı dedi. Görüşmeden bir sonuç çıkmadı diyen Mahmut Öztürk, 2009 yılında o zamanki Başbakan Erdoğan ile bir bayram namazının ardından tokalaşma sırasında kendisini tanıttığını ve yardım istediğini şöyle anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan babamı tanıyor. Çünkü daha önce babam hastanede yatarken onu ziyaret etmişti. O zaman başbakandı. Bayramlaşma sırasında Bayram Ali Öztürk'ün oğluyum dedim. 10 dakika görüşme talep ettim. Bana önce tamam dedi, sonra ise bir daha benimle görüşmedi. O gün yanındakilere randevu oluşturulmasını da söyledi fakat arayan olmadı. Erdoğan'dan beklediği yanıtı alamayınca bu kez 25 Temmuz 2010 tarihinde BİMER yani Başbakanlık İletişim Merkezi üzerinden yardım istedi. Yine sonuç alamadı. Mahmut Öztürk son olarak 15 Ağustos 2019 tarihinde CİMER'e yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yazdı ve Erdoğan'dan randevu talep etti. Öztürk'ün randevu talebi Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedildi. Cemaat içinden kiminle anlaştılar? Babanın katilini bilmiyorsun, böyle hayat geçer mi diyerek sözlerine devam eden Mahmut Öztürk, yıllar geçtikçe kafasındaki soru işaretlerinin de arttığını belirterek şu şekilde devam etti. Tek hamlede babamı bıçaklayıp öldürüyor. Babam istense İsmail Ağa Vakfı'nda çok daha kolayca öldürülebilirdi. Ama caminin en kalabalık olduğu gün cami içinde öldürüldü. Bu sırada ön saf ayağa kalkıyor ve perdeleme yaparak görülmemeyi sağlıyor. Cemaat içinden kiminle anlaştılar? Babamı satın alamayınca ortadan kaldırdılar. Cemaatte kimse neden konuşmuyor? İsmail Ağa'nın o günkü vakıf yönetiminde olan kimsenin ifadesini almadılar. Mustafa Erdal'ın HTS kayıtlarına neden bakılmadı? Bir sürü eksiklik, boşluk. İsmail Ağa Patrikhane'yi suçluyor. O zaman FETÖ'cü savcılar Ergenekon diyordu. Tabii ben o zaman onları vatansever sanıyordum. Şimdi FETÖ'nün yaptığı yönünde ciddi şüpheler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruma el koyması durumunda gerçek katilin ortaya çıkarılacağına inanıyorum. İsmail Ağa'nın çözülemeyen cinayetleri. 17 Mayıs 1998 tarihinde önce İsmail Ağa cemaatinin veliahtı Hızır Ali Muradoğlu camide herkesin gözü önünde kurşunlanarak öldürüldü. Katili benim diye cinayetten yaklaşık 3 yıl sonra ortaya çıkan Ufuk Salih Hantal, akıl sağlığı yerinde değil raporuyla ceza almadı. Hızır Ali Muradoğlu cinayeti dosyası rafa kaldırıldı. 3 Eylül 2006 tarihinde ise İsmail Ağa cemaatinin bir diğer veliahtı olarak bakılan Bayram Ali Öztürk Cami içinde 3000 kişinin gözü önünde Mustafa Erdal tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ardından da konfeksiyon işçisi olan cemaat mensubu Mustafa Erdal, cemaat mensuplarınca camide linç edilerek öldürüldü ve cinayetin perde arkasındaki isimlere ulaşma imkanı böylece engellendi. Öztürk cinayeti dosyası da benzer bir şekilde tozlanmaya bırakıldı. Sır cinayetlerin ikisi de benzer yöntemlerle işlendi. Cemaat içinde üniversite eğitimi olan isimlerden Hızır Ali Muradoğlu ve Bayram Ali Öztürk 8 yıl arayla benzer şekilde öldürüldü. Bu cinayetler cemaat içindeki bir güç kavgasının sonucu muydu yoksa FETÖ'nün kumpaslarına hazırlık aşamalarından biri miydi? Yakın zamanda yaşanılanlara ve İsmail Ağa cemaatinin bugününe bakılınca ikisine de evet demek mümkün. Evet, çünkü bu cinayetlerden ikincisi FETÖ'nün kumpaslarının sıçrama tahtalarından biri haline getirildi ve muhafazakarların kumpaslara iknasında büyük rol oynadı. Öte yandan bu cinayetlerin İsmail Ağa cemaati içindeki güç kavgasından veya post kavgasından çıktığı da güçlü bir gerekçe olarak önümüzde duruyor. İsmail Ağa cemaatinin postunun altında ciddi bir ekonomik, siyasi ve insan gücü yatıyor. Keza bu cinayetler sonrasında cemaat içinde adeta liderlik savaşı yaşandı. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun sağlık durumu nedeniyle cemaat kendi içinde birçok gruba bölündü. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 126.